Ayrım 32.
4. Bölüm. Herkes bekleyiş içinde. 1. Düello olayının çabucak duyulmasıyla sosyetede yarattığı tepki, ayrımsız herkes Nikolay Vsevolodovich'in yanını tuttuğu için pek büyük olmuştu. Eski düşmanlarından çoğu şimdi onun dostu olduklarını söylüyorlardı. Kamuoyunun bu beklenmedik değişikliğinin nedeni, şimdiye kadar düşüncesini açıklamayan bir kişinin yüksek sesle söylediği ve olaya bir anda önem kazandıran birkaç söz olmuştu. Bu sözler bizim sosyeteyi pek ilgilendirirdi. Bu da şöyle oldu. Olaydan hemen bir gün sonra, ilimiz soylular başkanının karısının doğum gününde bütün kent halkı orada toplanmıştı. Çağrılanların arasında Lizaveta Nikolayevna ile birlikte gelen Yulia Mihailovna da vardı. Bu davete güzelliği ve neşesiyle gözleri kamaştıran Lizaveta Tushin ile birlikte gelmişti. Sırası gelmişken söyleyelim, onun Mavriki Nikolayevich ile nişanlandığı kuşkusuzdu. Emekli ama değerli generallerden birinin, ki ondan aşağıda söz edeceğiz, alaylı sorusuna Lizaveta Nikolayevna o akşam nişanlı olduğunu kendisi söyledi. Ama ne dersiniz? Bayanlarımızdan hiçbiri bu nişana inanmak istemiyordu. Hepsi İsviçre'de ve hem de her nedense kesinlikle Yulia Mihailovna'nın da katıldığı uğursuz, ailevi bir sırrın gizlendiğini varsayıyorlardı. Herkesin bütün bu söylentiler ya da hayaller üzerinde üsteleyerek durduğunu ve niçin kesinlikle bu işe Yulia Mihailovna'yı karıştırmak istediklerini anlamak güçtür. O içeri girer girmez bütün bakışlar tuhaf bir bekleyiş içinde ona çevrildi. Şuna da işaret etmeli ki olay henüz yeni olması ve onu izleyen kimi durumlar gereği toplantıda ondan sakınarak ve fısıltıyla söz ediliyordu. Üstelik de yönetimin nasıl bir karar verdiğini bilen yoktu. Bilindiğine göre düello edenlere tebelleş olunmamıştı. Örneğin herkes biliyordu ki Artemi Pavlovich elini kolunu sallaya sallaya Duhavo'ya gitmişti. Oysa herkes elbet ilk olarak birisinin bundan söz açarak böylelikle de ötekilere de yol açmasını bekliyordu. Ayrıca da yukarıda sözü geçen generale bel bağlıyorlardı, bunda da yanılmamışlardı. Kulübümüzün en saygın üyelerinden olan bir general, pek de zengin bir derebeyi olmamakla birlikte, düşünceleri kendine özgü, eski zaman zampara tipi bir adamdı. Bu arada büyük toplantılarda generalliğinin kendisine verdiği yetkiyle, herkesin henüz ürkeklikle söz ettiği şeylerden sakınmadan konuşurdu. Onun toplantılarımızdaki rolü de herhalde buydu. Bu arada sözcükleri uzata uzata tatlı bir ifadeyle kullanırdı. Belki bu huyunu dış ülkelerde dolaşan Ruslardan ya da eskiden zengin olup köylülerin özgür bırakılmasıyla en çok zarara uğrayan derebeylerinden kapmış da olabilirdi. Hatta bir kez Stepan Trofimovich, derebeyinin yoksullaştığı oranda dilinin peltekleştiğini ve sözcükleri uzattığını söylemişti. Gel gelelim o kendisi de sözcükleri uzatıyor ve peltek konuşuyordu ama kendi kusurunu görmüyordu. General böyle işlerin ustası olmak sıfatıyla konuştu. Üstelik Artemi Pavlovich ile uzaktan akrabaydı ama araları açıktı ve davalıydılar. Bundan başka bir zamanlar kendisi de iki kez düello etmişti. Üstelik bunlardan biri yüzünden rütbesi geri alınmıştı. Er olarak Kafkasya'ya sürülmüştü. Birisi hastalıktan sonra ikinci kez gezintiye çıkan Varvara Petrovna'dan, daha doğrusu onun arabasına koşulu Stavroginlerin harasından seçilmiş boz renkli dört usta attan söz etti. O anda herkes sustu. General dudaklarını şapırdattı ve kendisine armağan edilen altın tabakayı parmakları arasında evirip çevirerek ''Ne yazık ki ben birkaç yıldan beri burada yoktum, yani Karlsbad'daydım.'' ''Hmm, o zaman hakkında birçok şey duyduğum bu delikanlı beni pek ilgilendiriyor.'' ''Hmm, onun deli olduğu doğru mu?'' ''O zaman birisi söylemişti. Bir de duydum ki burada bir öğrenci kendisini kuzenlerinin önünde aşağılamış, o da kaçıp masa altına saklanmış. Dünse Stepan Vysotski'den Stavrogin'in şu Gaganov'la dövüştüğünü ve salt kudurmuş bir adamdan kurtulmak gibi nazik bir hareketle ona alnını hedef ettiğini duydum. Bu 1820'li yılların subaylarına yakışacak bir davranış. O burada hazır bulunanlardan herhangi birisinin evine geliyor mu? General karşılık bekliyormuş gibi sustu. Herkesin sabırsızlıkla beklediği soru sorulmuştu. Oradakilerin sanki buyruk almış gibi gözlerini kendisine diktiğini görerek sinirlenen Yulia Mihailovna birdenbire sesini yükselterek ''Bundan daha sıradan ne olabilir?'' dedi. Gaganov'la dövüşmüş olması bir öğrenciye önem vermemesi gibi bir şey. Buna şaşılır mı? Eski kölesini düelloya çağıramazdı ya. Ne güzel sözler. Yalın ve apaçık ama o ana kadar kimsenin aklına gelmeyen bir düşünce. Umulmadık sonuçlar veren sözler. Bütün o rezilce ve dedikoduyla karışık şeyler arka plana geçiyor, ortaya başka bir anlam taşıyan şey çıkıyordu. Herkesin yanıldığı yeni bir kişi ortaya çıkıyordu. Bu anlayışlarında hemen hemen ciddi bir ülkü taşıyan bir kişiydi. Öğrenci diliyle, yani okumuş ve artık köle sayılmayan birisinin diliyle en ağır bir biçimde aşağılanmaya uğruyor da bu aşağılanmayı küçümsüyor. Çünkü aşağılanan adam onun eski kölesi sayılıyor. Toplum gürültü ediyor, dedikodu yapıyor. Sıradan düşünceli toplum yüzüne tokat yiyen adama tiksintiyle bakıyor. Oysa gerçeği anlamaktan uzak olan ama böyle şeyler üzerinde fikir yürüten toplumun düşüncelerini hiçe sayıyor. Kulüp yaşlılarından birisi ötekine soylu bir coşkuya kapılarak şöyle diyor. Bizse burada oturmuş gençleri anlamaktan söz ediyoruz Ivan Aleksandrovic. Öteki zevkle onaylıyor. Evet Pyotr Mihailovic, evet. İşte gelin de gençlerden söz edin. Orada bulunan bir üçüncü yaşlı, burada önemli olan şey gençler değil Ivan Aleksandrovic diye söze karışıyor. Burada sorun gençlik değil. Burada söz konusu olan bir yıldızdır. Gençlerden herhangi birisi değil. İşte bunu böyle anlamak gerekir. Bize gerekli olan da oya, insan bakımından soysuzlaştık. Burada asıl önemli olan yeni adamın kuşku götürmez bir soylu olmakla birlikte, üstelik ilin en zengin toprak sahiplerinden olması, bu duruma göre yardımı dokunabilir, etkin bir insan olması da olasıydı. Ben gel gelelim daha önce de söz arasında bizim toprak sahiplerinin düşüncelerinden söz etmiştim. Herkes son derece coşmuştu. Birisi o öğrenciyi düelloya çağırmak şöyle dursun, ellerini arkasına bağlamış, bunu dikkate alın, bu hususu ayrıca dikkate alın General Hazretleri diyordu. Bir başkası ekledi. Yeni mahkemeye de sürüklemedi efendim. Oysa soylu kişiliği aşağılandığı için ona 15 ruble ödeme cezası verilmesine karar verirlerdi. Üçüncüsü büsbütün coşarak, hayır yeni mahkemelerin sırrını ben size anlatayım diyordu. Herhangi bir kimse hırsızlık eder, dalavere çevirir de suçu kanıtlanırsa hemen çabucak eve koşmalı, vakit yitirmeden anasını öldürmelidir. O anda aklanır ve bayanlar ona dinleyicilere ayrılan yerlerden patiska mendillerini sallar. Bu bir gerçektir. Gerçek, gerçek. Kimi öyküleri anımsamadan geçmekte olmayacaktı. Nikolay Vsevolodovich'in Kont K ile olan ilişkisini anımsadılar. Kont K'nın son değişikliklere ilişkin kendine özgü düşüncelerini bilmeyen yoktu. Onun son zamanlarda biraz gevşeyen olağanüstü çalışmaları da biliniyordu. Ve işte birdenbire Nikolay Vsevolodovich'in onun kızlarından birisiyle nişanlı olduğundan kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Oysa böyle bir söylenti için ortada ne fol vardı ne yumurta. Lizaveta Nikolayevna ile aralarında İsviçre'de geçen olağanüstü serüvene gelince bayanlarımız ondan söz etmez olmuşlardı. Söz arasında şunu da söyleyelim ki Drozdovlar tam o sırada o güne dek safsakladıkları ziyaretleri tamamlama fırsatını bulmuşlardı. Lizaveta Nikolayevna'yı ayrımsız herkes bozuk sinirleriyle gösteriş yapan sıradan bir kız olarak kabul etmişti. Nikolay Vsevolodovich'in geldiği gün bayılmasını da yalnızca öğrencinin çirkin davranışlarından korkmuş olmasına veriyorlardı. Daha önce bütün çabalarıyla hayali bir anlam vermeye çalıştıkları o durumu elden geldiğince yalın bir biçime sokmaya çabalıyorlardı. Topal kıza gelince onu büsbütün unutmuşlardı. Üstelik anımsamaktan utanıyorlardı. 100 topal kız olsa ne gerekir? Kim genç değildi ki? Nikolay Vsevolodovich'in annesine gösterdiği saygıyı ileri sürüyor, onun iyi yanlarını arıyor, 4 yıl önce Alman üniversitelerinde okuyarak edindiği bilgilerden övgüyle söz ediyorlardı. Artemi Pavlovich'in davranışlarını büsbütün anlamsız buluyor, kendi türünden olanları fark etmedi diyorlardı. Yulia Mihailovna'nın ileri görüşlü olduğunu kabul ediyorlardı. Böylece sonunda Nikolay Vsevolodovich ortaya çıkınca herkes onu en saf bir ciddiyetle karşıladı. Ona çevrilen gözlerde pek sabırsız bir bekleyiş okunuyordu. Nikolay Vsevolodovich hemen o anda derin bir sessizliğe gömüldü. Bu davranışıyla da herkesi dindirdi. Durmadan konuşmuş olsaydı herhalde bunun tersi olurdu. Sözün kısası, her şeyde başarılı oluyordu. O günün adamı olup çıkmıştı. Taşra topluluğunda birisi bir kez ortaya çıktı mı artık bir daha saklanmasına olanak yoktur. Nikolay Vsevolodovich eskisi gibi en ince ayrıntısına kadar ilk kurallarına uymaya başladı. Onu neşeli bulmuyorlardı. Feleğin sillesini yemiş bir adam, başkalarına benzemez. Elbette ki düşünecek şeyleri olması gerekir. Hatta gururu ve tiksinti duyar gibi kimseyi yanına sokmama durumu, ki 4 yıl önce bizde kendisine karşı nefret uyandıran bu durumu bile şimdi saygı uyandırıyor ve beğeniliyordu. Herkesten çok Varvara Petrovna kendini utkun görüyordu. Lizaveta Nikolayevna'ya ilişkin düşüncelerinin yıkılmasının onu fazla üzüp üzmediğini söyleyemem. Burada elbet aile gururunun da yardımı dokunmuştu. Ne tuhaftır ki Varvara Petrovna birdenbire Nikolay'ın gerçekten de Kont K'nın kızlarından birini seçmiş olabileceğine son derece inanmıştı. Ama hepsinden tuhafı, kendisinin olduğu gibi başkalarının da kulağına havadan gelen söylentilere dayanarak inanmıştı. Kendisi ise doğrudan doğruya Nikolay Vsevolodovich'e sormaktan korkuyordu. Böyle olmakla birlikte dayanamamış bir iki kez neşeyle onun kendisiyle açık açık konuşmadığını ima etmişti. Nikolay Vsevolodovich gülümsemiş ve susmayı sürdürmüştü. O da bunu susmak kabullenmekten gelir diye yorumlamıştı. Ama ne dersiniz, bütün bunlara karşın hiçbir zaman topal kızı unutamıyordu. Onu düşünmek yüreğinde bir taş gibi, bir kara basan gibi yatıyordu. Ona tuhaf hayaller halinde görünerek türlü kuruntulara neden oluyordu ve bütün bunlar Kont K'nın kızlarına ilişkin düşlerle bir araya geliyordu. Ama bundan ileride gene söz edeceğiz. Doğaldır ki toplumda Varvara Petrovna ile yeniden olağanüstü önleyici bir saygı ile ilgilenmeye başlamışlardı. Ama o bundan pek yararlanamıyor ve ziyaretlere sık sık gidemiyordu. Ama buna karşın vali karısına olağanüstü bir ziyarette bulundu. Doğaldır ki Yulia Mihailovna'nın soylular başkanının evinde söylediği ünlü sözler onu herkesten çok çekmişti. Bu sözler onun yüreğinden birçok sıkıntıyı atmış ve o talihsiz pazar gününden beri kendisine huzursuzluk veren birçok şeyi çözmüştü. Ben bu kadını anlayamamışım diye kararını verdi ve kendine özgü acelecilikle doğrudan doğruya Yulia Mihailovna'ya kendisine teşekkür etmeye geldiğini bildirdi. Bu sözler Yulia Mihailovna'nın onurunu okşadıysa da kendisini özgür bıraktı. O sıralarda kendi değerini takdir etmeye başlamıştı. Belki de biraz fazlaca. Örneğin konuşma sırasında Stepan Trofimovich'in bir bilgin olduğunu ve onun çalışmalarına ilişkin bir şey duymadığını söyledi. Ben elbet genç Verhovenski'yi evime kabul ediyor ve kendisine sevecenlik gösteriyorum. O hoppa ama henüz genç, bununla birlikte geniş bilgisi var. Ama o gene de eski bir eleştirmen değil ki. Varvara Petrovna hemen aceleyle Stepan Trofimovich'in hiçbir zaman bir eleştirmen olmadığını, tersine bütün yaşamını kendi evinde geçirdiğini söyledi. Bütün dünyaca bilinen ilk kariyerinin konumu, son zamanlarda ise İspanya tarihi üzerine çalışmalarıyla ün kazandığını, Şimdi de bugünkü Alman üniversiteleriyle herhalde Dresden Madonnasına ilişkin bir şeyler yazmak istiyordu. Kısacası Varvara Petrovna Stepan Trofimovic'i Yulia Mihailovna'ya bırakmak istemiyordu. Dresden Madonnasına ilişkin mi? Şu Sixtin Madonnası öyle mi? Dostum Varvara Petrovna, ben o resim önünde tam 2 saat oturdum ve düş kırıklığı içinde oradan ayrıldım. Bir şey anlamadım ve büyük bir şaşkınlık içinde kaldım. Karmazinov da anlamak güç diyor. Şimdi kimse onda bir şey bulamıyor. Ruslar da İngilizler de. Bütün bu ünü yayanlar yaşlılarmış. Demek ki bu da yeni moda. Bana gelince bizim gençleri de küçümsememeliyiz. Onlar için komünist diye bas bas bağırıyorlar. Bence onlara acımalı ve onları korumalı. Ben her şeyi okuyorum. Bütün gazeteleri, doğa bilimlerini hepsini alıyorum. Çünkü sonunda nerede yaşadığını, kimlerle ilişkide olduğunu bilmek gerek. Bütün ömrünce hayallerinin doruğunda yaşamak olmaz ki. Ben bu sonuca vardım ve gençlere sevecenlik göstermeyi ve böylelikle onları kenarda tutmayı uygun buldum. İnanın Varvara Petrovna, yalnızca biz toplum olarak onlar üzerinde iyi etkide bulunmak suretiyle, yani tatlılıkla, onları bütün bir yaşlıların dayanıksızlığının sürüklediği uçurumun kenarında tutabiliriz. Gel gelelim sizden Stepan Trofimovic'e ilişkin öğrendiklerime memnunum. Bana bir düşünce esinlendiriyorsunuz. O bizim edebiyat toplantılarımızda yararlı olabilir. Biliyor musunuz, ben ilimizdeki yoksul bakıcı kadınlar yararına bütün gün sürecek olan eğlenceler düzenleyeceğim. Onlar bütün Rusya'ya dağılmıştır. Yalnız bizim ilimizde 6 kişi var. Bundan başka 2 telgrafçı kadın var. İkisi akademide okuyor. Ötekiler de okumak isterlerdi ama paraları yok. Rus kadınının yazgısı dehşet verici Varvara Petrovna. Şimdi bunu bir üniversite sorunu olarak ele alıyorlar. Üstelik devlet şurası bile toplantı yapmış. Bizim tuhaf Rusya'mızda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Onun için gene de yalnız bütün toplumun sevecenlik ve doğrudan doğruya yakın ilgisiyle bu büyük genel işi gerçek yoluna sokabiliriz. Ah tanrım, bizde aydın kişiler çok değil ki. Elbet var ama onlar dağınık bir durumda. Öyleyse birleşelim ve güçlü olalım. Kısacası ben önce edebi bir sabah toplantısı düzenleyeceğim, sonra hafif bir kahvaltı, ondan sonra ara verilecek ve aynı günün akşamı balo. Akşamı canlı tablolarla açmak istemiştik ama sanırım gider çok olacak. Bu nedenlerle halk için edebiyatın bilinen eğilimlerini gösteren maskeli ve karakteristik giysilerle 1 ya da 2 kadril oynanacak. Bu eğlenceli fikri Karmazinov verdi, o bana çok yardım ediyor. Biliyorsunuz o bize henüz kimsenin bilmediği son yazdığı bir şeyi okuyacak. Kalemi bırakıyor, bundan sonra da artık yazmayacak. Onun bu son eseri halkla vedalaşması olacak. Nefis bir şey, adı da Mersi. Fransızca bir ad. Ama o bunu hem eğlenceli hem de zarif buluyor. Ben de bu düşüncedeyim, hatta ben önerdim. Sanırım Stepan Trofimovic de bir şey okuyabilirdi. Kısa olması ve pek bilgince olmaması koşuluyla. Herhalde Pyotr Stepanovic ile birisi daha bir şeyler okuyacak. Pyotr Stepanovic size uğrayıp programı bildirir. Ya da daha iyisi izninizle ben size kendim getireyim. İzin verirseniz ben de listenize yazılayım. Söylediklerinizi Stepan Trofimovic'e anlatır, kendim de ricada bulunurum. Varvara Petrovna eve büyülenmiş gibi döndü. Artık Yulia Mihailovna'ya toz kondurmuyordu ve kim bilir niçin Stepan Trofimovic'e büsbütün kızdı. O zavallıysa evde oturduğu için her şeyden habersizdi. Akşamleyin uğrayan Pyotr Stepanovic'le Nikolay Vsevolodovic'e "Ben ona aşık oldum. Nasıl oldu da bu kadını tanıyamadım?" diyordu. Pyotr Stepanovic, "Ama siz gene de yaşlılarla barışmalısınız," diye bildirdi. O umutsuzluk içinde kıvranıyor. Onu tam anlamıyla mutfağa gönderdiniz. Dün sizin arabanızla karşılaşmış, selam vermiş. Siz de başınızı çevirmişsiniz. Biliyor musunuz, biz onu yükseltiriz. Onun hesabına bazı umutlarım var ve o hala bize yararlı olabilir. Ah, o okuyacak. Yalnız bunu kastetmiyorum. Bugün ben de ona uğrayacaktım. Kendisine haber vereyim mi? Varvara Petrovna duraksamayarak, "Nasıl isterseniz, ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorum," diye mırıldandı. Onunla kendim konuşmak istiyordum, gününü yerini de belirtecektim. Bunun üzerine dehşetli somurttu. "Gün belirlemeye gerek yok canım, basbayağı söylerim." "E peki söyleyin, ama ona kesinlikle bir gün belirleyeceğimi ekleyin." Pyotr Stepanoviç için için gülerek koştu. Genellikle anımsadığıma göre o bugünlerde pek kızgındı ve hatta herkese karşı dayanılmaz bir tavır takınıyordu. Tuhaftır ki herkes onu hoş görüyordu. Genellikle öyle, ona başka türlü bakmak gerektiği hususunda genel bir kanı vardı. İşaret etmeliyim ki Nikolay Vsevolodovich'in düello yapmasına dehşetli öfkelenmişti. Bu onu şaşırtmıştı. Üstelik kendisine anlattıkları zaman yemyeşil oldu. Burada belki onun onurunu sarsan bir şey vardı. Düello haberini ancak ertesi günü, artık herkes öğrendikten sonra duymuştu. Aradan 5 gün geçtikten sonra Stavrogin'le kulüpte karşılaştığı zaman, "Ama düello etmeye hakkınız yoktu," diye fısıldadı. Şu da dikkate değer, bu 5 gün içinde Pyotr Stepanoviç hemen her gün Varvara Petrovna'ya uğradığı halde onlar hiçbir yerde karşılaşmamışlardı. Nikolay Vsevolodovich dalgın dalgın ve sanki sorunu anlamıyormuş gibi onu süzdü ve durmayarak yoluna devam etti. Kulübün büyük salonundaki büfeye gidiyordu. Öteki onun peşinden koşarak, "Siz Şatov'a da uğramışsınız. Maria Timofeyevna'yı açıklamak istiyormuşsunuz," dedi ve dalgın dalgın Stavrogin'i omuzundan yakaladı. Nikolay Vsevolodovich birdenbire onun elini omuzundan silkip attı ve öfke içinde somurtarak çabucak ona başını çevirdi. Pyotr Stepanoviç tuhaf, yayvan bir gülümsemeyle bakıyordu. Bütün bunlar kısa bir an sürdü. Nikolay Vsevolodovich yoluna devam etti. 2. Pyotr Stepanoviç Varvara Petrovna'nın evinden çıkar çıkmaz hemen ihtiyara koştu. Böyle acele etmesinin biricik nedeni kızgınlıktı. Şimdiye kadar hiç anlayamadığım eski bir kırgınlığın acısını çıkarmak amacıyla böyle davranıyordu. Sorun şu ki, son görüşmelerinde, yani geçen hafta, Stepan Trofimovich kendisinin başlattığı bir tartışma sonunda Pyotr Stepanoviç'i sopayla kovmuştu.